Ayrım 29, sayfa 262. İblisi öldür. Timur Soykan. Fethi Yozgatlı korumalarına su getirttikten sonra dışarı çıkıp kapıyı kapatmaları talimatını verdi. Sessizliği uzatıp yaralı adamın boynundan dolanıp omzuyla göğsünü saran sargıya baktı. Su şişesini açıp ağzına doğrulttu. Yusuf Demir'in içini yakan kaygıya sabrı kalmamıştı. Kurumuş dudakları öfkeyle kıpırdadı. İstemez, bitir bu eziyeti, soruma yanıt ver, öldülerse söyle. Şişenin kapağını kapatıp geriye yaslandı emniyet müdürü. Badem bıyıkları sırıtışıyla tel tel seyrekleşti. İkisi de iyi, 5 leş var olay yerinde ama onlar sağlam. Çocuk ayarladığınız evde, talimat verdim, komiseri buraya getiriyorlar dedi. Yusuf müdürün dudakları çocuk gibi büküldü, hıçkırarak ağladı. Sandalyesini çekip yaklaşan Fethi'nin can çekişen ruhuna sokulan bir akbaba olduğunu biliyordu. Kendisi defalarca yapmıştı bunu. Pişmanlıkların, acıların, korkuların girdabında sürüklenen zanlılardan itiraflar böyle alınırdı. Tek fark bu kez akbaba itiraf istemiyordu. Yusuf Demir nihayet düşmanın planının önemli olmadığı bir saadetteydi. Şükür duaları okudu. Ölse gam yemezdi. Omzundaki acıdan keyif alıyordu. Necmi Hanım'ın iki torununa sarıldığını, Fatih ile gelininin mutluluktan ağladığını hayal etti. Levent'e o kadar büyük sevgi duydu ki minnetinden fazlaydı. Huzur eşsiz bir histi. Uğrunda umutla savaşılmış, korkularla yoğrulmuş, kan dökülmüş, canlar alınmış zaferdi. Ölürcesine uyumak istedi. Başını yastığa bıraktığında mutlu günlerin hayaline kapıldı. Necmi Hanım da torunlarını büyüttükleri, oğluyla gelininin her güzel günün kıymetini bildiğini, Levent'i adam ettikleri saadeti arzuladı. Emniyet müdürünün yeniden uzattığı sudan kana kana içti. Badem bıyıklı ceketinin iç cebinden çıkardığı mendille kelepçeli polisin ağzını, yüzündeki kan izlerini silerken korumalarını çağırdı. Kelepçeleri açtırdıktan sonra konuştu. ''Yusuf, bütün hikayeyi anlattılar, her şeyi biliyorum. Niye önce bize gelmedin? Neden işleri bu hale getirdin, bu rezilliği çıkardın?'' Kaçırdığı kısık gözleri her zaman ıslak ağzı sözlerinin ardındaki sahtekarlığı aykırıyordu. Yusuf müdürü gerçeklerin konuşulmayacağı pazarlığa davet ediyordu. Söylenenlerden çok söylenmeyenler önemli olacaktı sohbetlerinde. Yaralı polis dinlemeden peşin karar vermemesi gerektiğini düşündü. Hesapsız, yiğitçe adalet için savaşmaya ettiği yeminlerden güzel günler hayaliyle adım adım uzaklaşıyordu. Amirine saygılı sesiyle pazarlığa açık olduğunu gösterdi. Çaresizdim, torunlarım ellerindeydi. Şerefsizler devlete sızmıştı, kimseye güvenemezdim. İstanbul Emniyet Müdürü Fethi Bey, Yusuf Müdür'ün uysallığından memnuniyetini gizlemedi. Sırıtarak sandalyede doğruldu. Ne güzel, bu işleri bilen iki deneyimli polis olarak konuşacağız dedi. Neyi kastettiğini ikisi de biliyordu. Teşkilat tarikatların çetelerin bataklığına dönüşmüştü ve bu olay tüm bunları gözler önüne serebilirdi. Teşkilatın içindeki polislerin şeyhin emriyle ya da para için rehineleri öldürdüğü ortaya çıkarsa sadece emniyet müdürü koltuğunu kaybetmekle kalmaz en tepedekilerin başı ağrırdı. Tesbihini parmakları arasından sarkıtıp tehditkar sesinin tonunu değiştirdi Fethi. Allah-u Teala'ya şükürler olsun. Sen, torunların, Levent, sağ salim kurtuldunuz bu beladan. O şeytanın başı da oğlu da morgda yatıyor. İlahi adalet işte, kazdıkları kuyuda geberdiler. Fethi'nin aslında ne söylediğini çok iyi anlıyordu Yusuf müdür. Hak yerini buldu, gerisini sorgulama, sadece şükret demişti. Gözünün önüne pencere demirlerine savrulan Zeliha'nın korkmuş yüzü, babasıyla anasının kanları içinde sevgili gibi yerde uzanmış ölü fotoğrafları geliyordu. İsmini suratını bilmediği diğer kurbanların hikayeleri dolanıyordu aklında. Fethi Aksakallar Şeyhi'nin adını anmamış, iblis ve fareden ibaret suç örgütünü vurgulamıştı. Bu örtbası onaylaması için merakla gözlerinin içine bakıyordu Yusuf müdürün. Aksakallar şeyhinin müridi mi yoksa daha yukarıdan bir emirle şerefsiz şeyhi korumaya mı çalışıyor diye düşündü yaşlı, yaralı polis. Belki de Fethi'nin amacı sadece skandaldan sıyrılmak, koltuğunu korumaktı. Huzur Yusuf'un eski öfkesini söndürmüş, intikamdan çok daha tatlı gelmeye başlamıştı. Gerçeğin konuşulmadığı sohbette yeni bedeller ödemekten onu kurtaracak senaryo yazılabilirdi. Sadece kendi için istemiyordu bunu. Necmiye Hanım bu yaştan sonra hapishane kapılarında fazla dayanamaz, kahrından ölürdü. Hem bu devasa badireden kurtulmuşlardı, yarayı kaşımanın ne faydası olurdu? Ama aklına Levent geldi. İğrenç pazarlığından utandı. Yine de ipleri koparmayı göze alamadı. Aksakallar şeyhinin adını bile söyleyemedi. Diğerleri ne olacak? Fethi sorudaki çekingenlikten keyiflenmiş, iyice şımarmıştı. Bak, bu Levent'in çatışmasından kaçan 3 tane zanlı var. Bizimkiler peşlerinde. Bugün yarın onlar hallolur. Sustu, şişman suratına en ciddi, tehditkâr ifadeyle donuk baktı. Yusuf müdür sınırın çizildiği yeri anlamıştı. İsmini söylemek bile yasaktı şeyhin. Bir an direnmeye niyetlendi. Bunu anlayıp atıldı emniyet müdürü. Yusuf, sen akıllı bir adamsın. Torunların için kahramanca hayatını ortaya koydun. Size musallat olanlar öldü, siz kurtuldunuz. Şimdi şunu bilmen lazım. Tek başınıza başarmadınız bu işi, birileri devreye girdi. Öyle olmasa bu işin sonuçları çok farklı olacaktı. Ali Beyköy'deki izbeden sağ çıkmasını şerefsiz şeyhin sağladığını, Levent ile torununun da onun sayesinde hayatta olduğunu söylüyordu. Ona minnet istiyordu. Pazarlığın ketumluğunda büyük hata yapmıştı. Mertçe savaşmış adamı bu kadar hızlı sürüklememeliydi aşağılık teslimiyete. Ölümün kıyısından dönmüş adamın bütün kırışıklıkları suratına ondan tiksindiğini çizdi. Dudakları tükürürcesine yasak ismi söyledi. Aksakallar şeyhi, kafir şeyh, para için devletin içine yerleştirdiği polisini, savcısını tetikçi yapan kahpeye şükredeyim yani. Onun tek korkusu elimizdeki itiraf kaydının ortalığa saçılması olmuştur. İblisin ipini de onun için çekmiştir. Fethi sandalyeye yaslanıp bacak bacak üzerine atarken sakin görünmeye çalışıyordu. İçinden yaptığı büyük hatanın pişmanlığıyla kendine küfürler savuruyordu. Yusuf'a acırcasına dudaklarını büküp sessiz baktı. Sanki söylenmeyince gerçeğin yok olacağı bir şans vardı ve onu yok etmişti. Tesbihin büyük taşlarını parmaklarında gezdirirken sesi kaygılıydı. Madem öyle, seninle dobra dobra konuşalım Yusuf. Devletin en tepesinin Yavuz Hoca'ya hürmeti büyüktür. Sık sık ziyaret eder, halini hatırını sorarlar. Öyle olmasa zaten talebeleri devlette kilit yerlere gelmezdi. Sen beni de onlardan zannediyorsun muhtemelen. Haşa değilim. Aksine hiç haz etmem. Ama şimdi ona bir soruşturma başlatayım. 2 gün sonra emeklilik dilekçemi imzalattırırlar. İtiraf kaydını yaysak bile 1 ay geçmeden bakarsın hapiste aynı hücrede yatıyoruz. Kaydı nasıl sahtekarlıkla yapıp kumpas kurduğumuza dair iddianamede müebbet hapsimizi isterler. İkimiz de tabutta çıkarız hapishaneden. Yusuf müdürün üzerine eğilip sözlerinin önemini vurgulayarak devam etti. Ama birkaç ay sonra normal hayatımıza, yuvamıza dönebileceğimiz bir seçenek de var. İşin özü şu: karşımızdakinin gücü çok büyük. Fevri davranmamak, sabırlı olmak zorundayız. Ben sana söz veriyorum, onlara hesap sormanın da zamanı gelecek. Yusuf müdürün şüphesi yoktu Fethi'nin aksakallar şeyhinin müridi olduğundan. Sözlerinin hepsi tehdit, intikam vaatleri de oyalamaydı. Kazanması imkansız bu savaşa girecek miydi? İzbede köşeye sıkışmış, elinde tabancası dövüşen adamın inancını özledi. Geçmişindeki tüm boyun eğişlerine, isyanına, günahlarına canını verecek kadar sahici tövbesini, Levent'e hayranlığını düşündü. Necmi Hanım olsa ne derdi diye sordu içinden. Kendisine itiraf etmese de biliyordu. Teslim olmak istiyordu. Necmi Hanım, tek başına ne yapabilirsin? Aileni düşün. Biz baş edemeyiz onlarla. Boşu boşuna bizi harcama derdi. Ayeti hatırlatırdı. Ey iman edenler, sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Acele etmemeyi çok mantıklı buldu. Çok zaman olacaktı adalet için, intikam için. Ama bütün mazeretlerine saldıran o lanet isyan susmuyordu aklında. Gerçeği haykıramayan bir korkak, kötülüğün işbirlikçisi bir aciz olduğunu çarpıyordu suratına. Levent vicdan azabıydı içinde, ondan kurtulmak istedi. İsyanının leşine sokuldu Fethi. Sessizliğe gömülmüş adamı yine uysallaştırmayı denedi. Soruşturma savcısı Yavuz Hoca'nın talebelerinden Halit ile oğlu Yalçın Ensaroğlu'nun torunlarını fidye için kaçırdığını iddianameye yazacak. Seninle Levent'in torunlarını kurtarmak için bu eylemlere mecbur kaldığınızı anlatacak. Ben de rapor göndereceğim mahkemeye. Bu vakanın gizli bir polis operasyonu olduğunu yazacağım. Halit Ensaroğlu'nun sabıkası zaten kabarık. Mahkeme de ayarlanacak. Birkaç ay içeride yatarsınız. Sonra Allah'ın izniyle dosya kapanır. Dişlerini sıkıp kafasını yastığa bastırdı Yusuf Müdür. Tamam demek, milyon dolarları ağzının suyu akarak sayan katil şeyhin müridi olmaktan beterdi. Konya'daki tarikat yurdunda tecavüze uğramış çocukların yüzleri beliriyordu zihninde. Farenin cesedi tek gözünü üzerine dikmiş cevabını bekliyordu. Kanlı bahsin tüm kurbanlarının ruhları kara basandı. Levent olmasa çoktan tamam demişti. Onunla vicdan azabıyla birazdan yüzleşecekti. Bu da hesap ediyordu Akbaba. Levent komiserin hayatı da senin kararına bağlı. O içeride fazla dayanamaz. Sonuçta şehit emaneti. Babası Peygamber Efendimizin komşusu dedi. Yumruklarını sıktı yaralı polis. İsyana kendini bırakabilse, Allah'ımı, peygamberimi anma günahlarımızla diye avazı çıktı kadar haykırırdı, yapamadı. Bin tane mazeret vardı. İçlerinde tutunacak bir tane gerçek yoktu. Bir ömrü kendine söylediği yalanlarla geçirdiği için biliyordu. Zamanla geçecek, çaresizliğine ikna olacak, utancını unutacak, sabrederek hakikati yalana boğabilecek. Çaylak polisin mertliği aptallık olacak. Ailesini düşündüğü mazeretine sıkı sıkıya sarılıp teslim oldu. Kararının Levent'i kurtaracağını düşünmeye çalıştı da o kadar sahtekar olamadı. Tamam, kabul ediyorum dedi. Mendilini duasını bitirmiş gibi şişman suratındaki terleri silerek indirdi Fethi. Yalanın itirafını almanın şevkiyle vaatler savuruyordu. Yusuf, sana söz veriyorum. Zamanı gelecek hepsinin hesabını soracağız. Gözünü seveyim, şu komiseri de ikna et, yoksa seni de aileni de harcar. Bu dosyayı temiz kapatalım. Birkaç ayda siz çıkın, sonra tekrar konuşalım. Yalan yılan gibi zehirler vicdanı. Başkasına bulaştırmak için dilinin çatallı olması gerekir. Buna gücünün kalmadığını biliyordu Yusuf Müdür. İzbede kurşunlarla ölmek mi daha kötüydü, yoksa Levent'le yüzleşmek mi diye sordu kendine. Levent olmasa ne kadar kolaydı bu kabustan çıkmak. Ölümüne bir savaşa girmese kimse istemez hayatında bu kadar doğru, dürüst, mert bir adamı. Ne kadar büyük şans ve ne büyük azap, gerçekten nebze sapmayacak polis. Fethi ayaklanırken sandalyesini geriye itti. Hasta mahkum koğuşunun seramiklerinde demir sandalye bacaklarının gürültüsü yankılanarken konuştu. Levent dışarıda, ben çıkacağım, o içeri girecek. Sen konuşacaksın. Bundan sonrasını sen halledeceksin. Demir kilitlerin yuvalarından çekildiği gürültü yankılandı. Paslı gıcırtıyla demir hapishane kapısı açıldı. Omzundaki acıyı aldırmadan doğrulup ortağını görmeyi bekledi Yusuf Müdür. Fethi'nin karşısında dikildi, elleri arkasından kelepçelenmiş Levent. Selam durmadı, küfretmedi, önünden de çekilmedi. İstanbul Emniyet Müdürü pes edip yana bir adım attı. Dışarı çıkarken kelepçelerinin çıkarılmasını emretti. Kapı kapanırken bileklerini ovan Levent'in çocuk kadar neşeliydi yüzü. Komiser torunları eve sağ salim teslim etmenin gururuyla açtı kollarını. ''Başardık müdürüm'' diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Koğuşta yankılanan sesini keyifle dinledi. İhtiyar onu ilk kez böylesi mutlu, coşkulu görüyordu, yanına çağırdı. Başını sağlam pehlivan omzuna dayayıp tek koluyla sarıldı. Evladını sever gibi kafasını okşadı. Gözlerinin çevresindeki derin kaz ayaklarından yaşlar süzülürken, ben senin hakkını 40 tane canım olsa hepsini versem ödeyemem dedi. Komiserin mutluluğuna gurur eklendi. Sandalyeye oturup kumsalda iki kişiyi vurduğunu şevkle anlattı. Refik iblise kazık attı, yoksa morgdaydık şimdi. Kesin pislik şeyh Refik'le anlaşıp iblisi ortadan kaldırdı. Biz de o karambolden sağ çıktık dedi. Yusuf müdür, Necmi Hanım çocuklar nasıl diye sordu. Levent torunla eve girince kopan sevinç çığlıklarını, mutluluk gözyaşlarını, Necmi Hanım'ın dizleri üzerine çöküp Allah'a şükredişini anlattı. Senin sağ kurtulduğunu da televizyondan öğrendik. Asıl mutluluk o zamandı. Sonra polisler eve geldi zaten, beni aldılar dedi. Komiserin sevinci vicdan yüküydü Yusuf için. Mutluluk rolü ihanetinin azabını her saniye daha büyütüyordu. Bir an önce teslimiyetini anlatıp hak ettiği cezayı arzuladı. Levent de ihtiyarın kederli bakışlarını fark etmişti, şüpheyle susup bekledi. Yusuf bilge bir sakinlikle konuşabilmeyi denedi, yapamadı. Utanç yüklüydü kelimeleri. Emniyet müdürünün vaatlerini, aksakallar şeyhinin icabına daha sonra bakılacağına dair söz verdiğini anlattı. Komiserin küçük ağzına nefret, hayal kırıklığı, hüzün, bin tane kötü duygu sığdı. Yusuf müdür, bak oğlum, hayatım kendimden ibaret olsa ölümüne gideceğim bu yolda. Ama bir ailem var, onları korumak zorundayım dedi can çekişen sesiyle. Belki doğruydu, belki sadece mazeret, önemi yoktu. Ölümüne savaşmak yetmez zaten cesaret için. Sevdiklerini üzmeyi, onlara kahır olmayı göze almaktır cesaret. Komiser yüzünü çevirdi Yusuf'tan. Demir kapıyı, arkasındaki emniyet müdürünü, kirli devletin bütün yüzlerini görebilecekmiş gibi baktı. Babası için çok fazla üzüldü. İmrendiği, dahil olmayı arzuladı. O sıcak yuvanın kendi evinden bin kat pis, köhne olduğunu anlamıştı. Çürüyen hayatını yeğlerdi. Zeliha'yı, evdeki köpeklerini bile emanet edecek hayatında birinin kalmaması içini yaktı. Ayağa kalktığında Yusuf müdür onu durdurmak için atıldı, kolundan tuttu, af dileyecek en doğru kelimeleri aradı. Yoktu. Seni de korumak için kabul ettim diyecekti. O kadar rezil olamadı. Demir kapının önünde durdu komiser. Neden hep iblis kazanıyor biliyor musun müdür dedi. Kendisi yanıtladı. Çünkü iblis hepinizin içinde. Kitabın sonu. 25 Kasım 2024. Sayfa 269.